Ayrım 10, sayfa 150. 4. Kadınların yaşlanması önce memelerde başlar. Memelerin yaşlanması da meme uçlarında. Ablamın evden kaçmasıyla birlikte annemin her zaman oyuncu bir tavırla kalkık olan pembe meme uçları, olgunlaşmış dağların püskülleri gibi sarkıverdi birden. Meme uçları sarktığı zaman pembelikleri de hünnap kırmızısına döndü. O günler boyunca memelerin süt üretim miktarında bir düşüş yaşandı. Sütün tadında da eski günlerin o taze ve tatlı aroması yoktu artık. Verim kaybına uğrayan sütün tadında çürümüş bir tahta kokusu bile vardı. Neyse ki zamanın geçişi annemin ruh halini yavaş yavaş iyileştirdi. Özellikle o büyük yılan balığını yedikten sonra sarkık meme uçları yavaş yavaş kanatlandı. Koyulaşan renkleri yavaş yavaş açıldı. Süt üretimi de tekrar sonbahardaki seviyesine döndü. Ama beni asıl korkutan şey yaşlılık belirtilerinin bu kez de meme uçlarının başladığı yerde ortaya çıkmasıydı. Bu kırışıklıklar katlanmış bir kitap sayfası kadar rahatsız ediciydi. Hani sayfayı düzleştirirsiniz de izi bir türlü kaybolmaz ya, öylece sayfada kalır. İşte bu değişiklik benim için bir uyarı çağrısı olmuştu. Belki içgüdü, belki de ilahi bir uyarı sayesinde memelere karşı takındığım gem vurulmamış pervasız tavrımı değiştirdim. Onları, o değerli varlıkları korumalı, onlara hak ettikleri değeri vermeliydim. O narin kaplara yumurta taşırmış gibi hassas davranmalıydım. Bu alışılmadık soğukluktaki kışı yarım oda dolusu buğday ve bir kiler dolusu turpla geçirip güvenli bir şekilde bahara çıkacaktık. Kışın en soğuk günlerinde kar bizi eve hapsetti. Avludaki ağaçların dalları üzerlerindeki karın ağırlığını kaldıramayınca kırıldı. Üzerimizde Shire Lang'ın hediyeleri olan kürk mantolarımızla annemin etrafını sarıp bir çeşit kış uykusuna yattık. Bir gün güneş geri geldi. Kar erimeye başlayınca saçaklardan sarkan kalın buz parçaları da eridi. Geri dönen serçeler karlı ağaç dallarında şakımaya başladı. Biz de kış uykusundan uyandık. Bir süre karları eritip kar suyuyla yaşamaya başladık. Bu kar suyuyla haşladığımız turpları yemekten ablalarıma gına gelmişti. İkinci ablam Shanguan Zaudi, o yılın kar suyunun kantada taşıdığını ve hemen nehre gidip biraz taze su taşımaları gerektiğini, aksi halde tuhaf hastalıklara yakalanabileceğimizi, hatta sadece annemin sütüyle beslenen Yin Tong'un bile bundan etkilenebileceğini söyledi. Shanguan Zaidi gayet doğal bir şekilde Shanguan Laidin'in yerini alıp onun liderliğini ele geçirmişti. Bu ablamın dudakları etli ve dolgundu. Boğuk konuşma sesinin tuhaf bir çekiciliği vardı. Otoritenin sesi oldu. Kış başladığından beri yemek hazırlama sorumluluğu ondaydı. Annemse bazen yaralı bir inek gibi utangaç, bazen de gururlu bir tavırla sırtında tilki kürkünden o değerli mantosuyla Kang'ın üstünde oturur, yapması gerektiği gibi sütünün verimi ve kalitesi için endişelendi, durdu. Bugünden itibaren suyumuzu nehirden karşılayacağız dedi ikinci ablam amirane bir ses tonuyla. Annem karşı çıkmadı. Üçüncü ablam Shanguan Lingdi, kaşlarını çatıp kar suyunda haşlanmış turpların kötü tadını eleştirdi. Sonra katırı satıp parasıyla eve et almamız gerektiğini yineledi. Annem alaycı bir tavırla, her yanımız buz kesmiş, kar kaplı bu havada katırı nereye götürüp de satacağız dedi. Üçüncü ablam, o zaman gidip biraz yaban tavşanı yakalayalım. Bu soğuk havada onlar da buz kesilmiştir nasılsa, hareket bile edemezler dedi. Annemin rengi attı. Çocuklar, şunu iyi bilin. Hayatım boyunca bir daha yaban tavşanı bile görmek istemiyorum dedi öfkeyle. Aslında bu sert kışta köydeki ailelerin çoğuna yaban tavşanı yemekten gına gelmişti. Şişman ve yağlı tavşanlar bu karda kışta uzun kuyruklu solucanlar gibi hareket ettiğinden ayağı bağlanmış uyuşuk kadınlar bile kolayca yaban tavşanı yakalayabiliyorlardı. Bu kış boyunca kızıl tilkiler ve ova tilkileri de altın çağlarını yaşamaktaydı. Savaştan dolayı köylüler silahsız kalmıştı. Çünkü binbir çeşit gerilla birliği köylülerin av tüfeklerini alıp Japonlara karşı direnişe geçmişti. Ve yine savaştan dolayı duygusal olarak yaralanmış köylüler ava çıkacak havada değillerdi. Böylece tilkiler av mevsimi boyunca geçmiş yıllardaki gibi hayatları için endişelenmek zorunda kalmamışlardı. Bu uzun yavaş geçen geceler boyunca tilkiler bataklıkta keyif çatıyor. Bütün dişi tilkiler hamile kalıyordu. Tilkilerin hüzünlü sesleri insanları huzursuz ediyordu. Üç ve dördüncü ablam taşıma sobasına koydukları büyük ahşap bir kova, ikinci ablam da elinde bir çekiçle taşkın ejderha nehrine gitti. Sunhala'nın evinin önünden geçerken ellerinde olmadan bakışlarını oraya çevirdiler. Avlu ıssızdı, içinde hiçbir yaşam izi yoktu. Avlu duvarına tünemiş bir karga sürüsü ablalarıma olan biteni hatırlattı birden. Avludaki eski gürültü ve şamata yoktu artık. Dilsiz oğlanların da nereye gittiği bilinmiyordu. Ablalarım diz boyuna gelen karda sede doğru ilerlerken birkaç rokun fundalıkların içinden onları izledi. Güneydoğudan yükselen güneş göz kamaştırıcı ışıklarıyla nehri parlatıyordu. Kıyının yanındaki buz tabakası bembeyazdı. Üzerinde yürümek gevrek bir bisküvinin üzerinde yürümeye benziyordu. Yürürken katır kutur sesler çıkıyordu. Nehrin ortasındaki buz tabakası açık mavi, sert, düz ve kaygandı. Ablalarım buzun üzerinde ihtiyatla ilerlediler. Dördüncü ablamın ayağı kaydı, düşerken tutunduğu üçüncü ablamla birlikte yere yuvarlandı. Kuvve ve çekicin buzun üstünde düşerken çıkardığı ses ablalarımı kıkırdattı. İkinci ablam temiz görünen bir yer seçip buzu çekişle kırmaya başladı. Ablam ince kollarıyla aile yadigarı koca çekici kaldırıp sert bir şekilde buza vurdu. Çekişten çıkan kılıç keskinliğindeki tok sesler bizim evin penceresindeki kağıt kaplamaları titretti. Annem benim sarı saçlarımı ve üzerimdeki yavaşak kürkünü okşarken ''Hintong, altın oğlum benim. Ablanlar buz kırmaya gitti. Büyük bir delik açıp kovayı buzlu suyla dolduracaklar. Eve gelip kovayı boşalttıklarında içinden yarım kova balık çıkacak.'' dedi. Sekizinci ablam başak kürkünün içinde kangın bir kenarına kıvrılmış, sanki kürkler içindeki küçük bir guanyin gibi mahcup mahcup gülümsüyordu. İkinci ablam ilk çekiş darbesiyle buzun üzerinde ceviz büyüklüğünde beyaz bir nokta oluşturdu. Çekicin üzerine buz kırıkları yapıştı. Çekici zorlukla yine havaya kaldırdı, ardından eli titreyerek tekrar buza savurdu. Buzun üzerinde bir beyaz nokta daha oluştu. Bu nokta az öncekinin bir metre kadar uzağındaydı. Buzun üzerinde 20'den fazla beyaz nokta oluştuğunda Shanguan Zhaoidi çoktan nefes nefese kalmıştı. Ağzından uzun ve beyaz dumanlar çıkıyordu. Çekici canla başla tekrar havaya kaldırdı. Bitkin bir halde buza doğru savururken yüzüstü buza düştü. O küçük yüzü beyazlaştı, dolgun dudakları kızardı, gözleri puslandı. Burnunun üzerinde kristal ter damlaları oluştu. Nehrin üzerinde kuzeyden esen soğuk bir rüzgar yüzlerini bir bıçak keskinliğinde yaladığında üçüncü ve dördüncü ablalarım ikinci ablama karşı olan hoşnutsuzluklarını dile getirdiler mırıldanarak. İkinci ablam ayağa kalktı, avucunu tükürüp çekici yeniden eline aldı. Buzu kırmaya devam etti. Ama çekici iki kez savurduktan sonra kendini yine buzun üzerinde buldu. Ablalarım tam bir umutsuzluk içinde kova ve sopayı toparlayıp kar veya buzu eritip öğle yemeği hazırlamaya eve gidecekleri sırada buzun üzerinde kızaklar çekerek dört nala ilerleyen onlarca at belirdi. Buzun üzerinde yansıyan rengarenk güneş ışıklarını ve atlıların güneydoğudan geldiğini gören ikinci ablam atlıların güneşin içinden kayarak aşağı indiğini sandı. Atlılar altın gibi parıldayarak ışık hızında hareket ediyordu. Atların nalları güneşte gümüş gibi yanıp sönüyordu. Nallardaki çeviler buzda tok sesler çıkararak ablalarımın yüzlerine buz kırıkları sıçrattı. Hayretler içinde atlıları izleyen ablalarım yere yatmayı ya da oradan uzaklaşmayı unuttular. Atlılar ablalarının etrafında bir tur attı. Ardından kaygan buzun üzerinde sendeleyerek zar zor durdular. Bu sırada ablalarım kızakların buz üzerinde renkli camı andıran kayısı sarısı renginde kalın bir tunk yağı tabakası bıraktığını gördü. Her kızakta dört adam oturuyordu. Hepsi tilki kürkünden kabarık tüylü şapkalar giyiyordu. Adamların sakal ve bıyıkları kaş ve kirpikleriyle şapkaların önleri buz tutmuştu. Ağızlarından ve burun deliklerinden uzun ve yoğun sıcak dumanlar çıkıyordu. Atlar bacakları uzun tüylerle kaplı küçük ve narin atlardı. Atların sakin duruşlarından ikinci ablam onların efsanelerde bahsi geçen Moğol atları olduğunu açık çıkardı. İkinci kızaktan uzun boylu bir adam indi. Adamın üzerinde parlak koyun derisi bir ceket vardı. Ceketin açık önünden içindeki leopar kürklü yelek görünüyordu. Yeleğin üzerinde geniş, deri bir kemer, kemerin üzerinde bir revolverle kısa saplı bir balta asılıydı. Adamların arasında bir tek o tüylü şapka giymemişti. Başında fötür bir şapka vardı. Kulaklarında tavşan derisinden kulak koruyucuları vardı. Shanguanların kızları mısınız diye sordu adam. Ablalarımın önündeki bu adam, mutluluk malikanesinin kahya yardımcısı Sima Kuy'du. Burada ne yapıyorsunuz diye sordu. Daha ablalarımın cevap vermesini beklemeden cevabı kendi yapıştırdı. O, buzda delik açmaya çalışıyorsunuz. Bu kızların yapacağı bir iş değil. Kızaklardaki adamlara, hepiniz aşağı inin. Komşularımızın buzu kırmasına yardım edin. Moğol atlarımıza da su verin diye seslendi. Kızaktan inen, davul gibi şişmiş onlarca adam yüksek sesle öksürüp yerlere tükürdüler. Birkaçı yere diz çöküp bellerinden çıkardıkları baltalarla tak tak diye buzu kırmaya başladı. Buz parçaları etrafa saçılınca buzun üzerinde beyaz yarıklar oluştu. Yanaklarında favoriler olan bir adam baltasının ucuna dokunup sümkürdükten sonra "Sime ağabey, buzu böyle kırmaya kalkarsak, akşama kadar kırsak yine de kıramayız," dedi. Simaku yere diz çöküp kendi belindeki baltayı çıkardı. Birkaç kez buza vurduktan sonra anasını öyle donmuş ki "bu sanırsın çelik bir plaka," diye sövdü. Favorili adam "abi hepimiz aynı yere işersek buzda bir delik açarız," dedi. Simaku "sik kafalı saçmalama," diye yine sövdü ama birden heyecanla ayağa kalktı. Kendi kıçına bir şaplak attı. Dudakları ayrıldı, kıçındaki yara henüz iyileşmemişti. Ardından "benim başka bir fikrim var." "Yank usta, yank usta, buraya gel," dedi. O, yank usta denilen sıska teknisyen önü çıkıp Simaku'ya baktı. Bir şey söylemedi ama yüzündeki ifadeden Simaku'nun emrini beklediği anlaşılıyordu. "Sendeki şu aletle buzu kırabilir misin?" Yank usta küçümseyici bir gülüşün ardından bir kadını andıran cırlak bir ses tonuyla "çekişle yumurta kırmak gibi," dedi. Simaku neşe içinde "hadi çabuk, buzun üzerinde hemen 64 delik aç. Bu 8'in 8 katıdır." Dipnot: 8 sayısı Çin'de uğurlu sayı olarak kabul edilir ve zenginlik alametidir. "Sevgili köy halkı, Simaku'nun nelere kadir olduğunu görsün," dedi. Ardından ablalarıma dönüp "kızlar bir yere ayrılmayın," dedi. Yank usta 3. kızağın üzerindeki çadır bezini açıp havan topu büyüklüğünde yeşile boyanmış 2 tane demir alet çıkardı. Ustaca hareketlerle uzun kırmızı bir hortum çıkarıp aletlerden birinin başına taktı. Sonra aletin üzerindeki saat benzeri yuvarlak göstergeye baktı. Göstergenin içinde uzun, ince, kırmızı bir ibre hareket ediyordu. Ardından eline bir çift çadır bezinden yapılmış eldiven geçirdi. Afyon tüttürülen çubuğu andıran metal bir şeyi iki hortum arasına bağlayıp çevirdi. Alet birden canlanıp nefes almaya başladı. Ustanın çırağı en fazla 15 yaşında gösteren bir deri bir kemik olan bir erkek çocuğu kibrit çakıp ateşi hortumdan çıkan gaza tutunca hortumun ucundan ipek böceği kuzusu büyüklüğünde ve ipek böceği kuzusu şeklinde mavi bir alev fısıldayarak dışarı çıktı. Usta çırağına bir emir verince çocuk koşturarak kızağın yanına gitti. O iki aletin kafasını çevirince mavi alev birden parlak ve bembeyaz bir ateşe dönüşüverdi. Bu ateş güneş ışıklarından bile daha göz alıcıydı. Yank usta o korkulası aleti kaldırıp Simaku'ya baktı. Simaku gözlerini kısıp elini havaya kaldırdı. Ardından elini aşağı indirip yüksek sesle "kesmeye başla," diye bağırdı. Yank usta yere eğilip o beyaz ateşi buza tutunca havaya cızırtılar eşliğinde birkaç metre yüksekliğinde süt beyazı dumanlar yükseldi. Ustanın kolu bileği de o büyük afyon çubuğunu kontrol ediyordu. Büyük afyon çubuğu beyaz ateşler tükürerek buzun üzerine kocaman bir delik resmetti. Usta başını kaldırıp "kestim bile," dedi. Simaku şüpheci bir tavırla buza baktı. Buzun üzerinde elbette ki değirmen taşı büyüklüğünde bir çember oluşmuştu. Çemberin etrafında buz parçaları vardı. Çemberle buzun arasından nehir suyunun akışı görülüyordu. Yank usta yine o beyaz ateşi kullanarak buz çemberinin üzerine bir artı işareti çizince çember hemen 4 parçaya ayrıldı. Ayağıyla çemberin parçalarını suya batırdı. Nehir de parçaları hemen alıp götürdü. Buzun üzerindeki delikten nehrin mavi suları taşmaya başladı. "Ne aletmiş ama," diye içini çekti Simaku gururla. Bunun üzerindeki diğer adamlar da övgü dolu bakışlarla Yank usta'ya bakıyordu. "Kesmeye devam," dedi Simaku. Yank usta tüm hünerini ortaya koyup taşkın ejderha nehrinin üzerini kaplamış olan yarım metre kalınlığındaki buz tabakasının üzerinde onlarca delik açtı. Bu deliklerin bazısı yuvarlak, bazısı kare, bazısı dikdörtgen, bazısı üçgen, bazısı yamuk, bazısı sekizgen, bazısı da erik çiçeği şeklindeydi. Sanki bir geometri kitabının sayfasındaymış gibi buzun üzerine yayıldılar. Simaku, "Yank usta, bu ilk başarındır. Beyler haydi kızaklara binin. Akşam olmadan köprüye varmalıyız. Durun atları unutmayalım. Taşkın ejderha nehrinin suyundan içsinler biraz," dedi. Adamlar atları deliklerin başına götürüp su içmelerini sağladılar. Bu fırsatı değerlendiren Simaku, ikinci ablama, "sen iki numara olmalısın. Eve dönünce anana de ki, bir gün ona Sha Yue Lengden'in eşeği enseleyip ablanı Sunların dilsiz oğlana geri getireceğim," dedi. "Ablamın nereye gittiğini biliyor musunuz?" diye sordu ikinci ablam cesaretlenerek. Simaku, "Sha Yue Leng ablanla birlikte afyon satmaya gitti. Ona da o eşek bokuna benzeyen misket tüfeği birliğine de lanet olsun," dedi. İkinci ablam daha fazla soru sormaya cesaret edemedi. Simaku kızağa binerken onu izledi. 12 kızak bir hamlede hep birlikte yerden çıkmış bir ok gibi fırladı. Taşkın ejderha nehrinin taş köprüsünden dönüp gözden kayboldular. Az önce gözlerinin önünde gerçekleşen mucizeye tanık olan ablalarım soğuğu unuttular. Nehrin üzerindeki deliklere bakık kaldılar. Üçgenden yuvarlağa, yuvarlaktan kareye, kareden dikdörtgene. Orada öylece durup deliklere bakarlarken deliklerden taşan su ayakkabılarını ıslattı. Ve ıslanan ayakkabıları hemen buz tuttu. Buzlu sudan gelen taze hava ciğerlerini doldurdu. 2, 3 ve 4. ablam Simaku'ya karşı derin bir hürmet ve büyük bir hayranlıkla doldular. Önünde büyük ablam gibi muhteşem bir örnek olan 2. ablamın çocuksu aklına birden puslu bir fikir yerleşti. Simaku'ya varmak. Birisi sanki onu soğuk bir sesle şöyle uyardı. Simaku'nun zaten 3 karısı var. Öyleyse ben de onun 4. karısı olurum. 4. ablam Shandi yüksek sesle şaşkın bir çığlık attı. Abla büyük bir et sopası. 4. ablamın büyük bir et sopası diye adlandırdığı iri yılan balığı gümüş grisi vücuduyla suyun karanlık dibinde beceriksizce kıvranıyordu. Yılan balığının bir yılanı andıran yumruk büyüklüğünde bir kafası, soğuk ve yine bir yılan gibi ürkütücü gözleri vardı. Yılan balığının kafası suyun yüzeyine yakındı ve ağzından yaldızlı baloncuklar çıkıyordu. 2. ablam heyecanla, "Bu büyük bir yılan balığı," dedi. Elindeki bambu sopayla yılan balığının kafasına vurdu. Sopanın ucundaki kanca etrafı su sıçratarak tıkırdadı. Yılan balığının kafası suyun dibine battı ama hemen ardından suyun yüzeyine geri çıktı. Gözleri parçalanmıştı. 2. ablam sopayı tekrar savurdu. Yılan balığının hareketleri gittikçe yavaşladı ve sonunda hareketsiz kaldı. 2. ablam sopayı elinden attı. Yılan balığını kafasından yakalayıp delikten dışarı çıkardı. Yılan balığı buzun üzerine çıkar çıkmaz donup hemen bir et sopasına dönüşüverdi. Suyu diğerlerine taşıtan 2. ablam bir elinde çekiç, diğerinde yılan balığı güçlükle ilerleyerek eve doğru yola koyuldu. Annem eline bir testere alıp yılan balığının kuyruğunu kestikten sonra yılan balığını 18 parçaya ayırdı. Yere düşen her bir parça tok bir ses çıkardı. Taşkın ejderha nehrinin suyunda pişirdiği taşkın ejderha nehrinin yılan balığıyla insanın ağzının suyunu akıtacak lezzete bir balık çorbası yaptı. Bugünden sonra annemin memelerine yine bahar geldi. Gençleştiler. Ama daha önce bahsettiğim meme uçlarındaki o katlanmış kitap sayfasına benzeyen kırışıklıklar hala yerlerinde duruyordu. Lezzetli yılan balığı çorbasını içtiğimiz o gece annem yeniden eski mutlu haline döndü. Yüzüne Kutsal Bakire'ninki ya da Guayi'ninki gibi huzurlu ve merhametli bir ifade yerleşti. Ablalarım annemin nilüfer çiçeği tüneyinin etrafına oturup onun Guayi'mi Kuzeydoğu Bucağı hakkında anlattığı hikayeleri dinlediler. Uzun gece ısınıp sıcaklığıyla anne ve kızlarını birbirlerine aşkla bağladı. Taşkın ejderha nehrinden ıslıklar çıkararak esen kuzey rüzgarı evimizin bacasını düdüğe çevirdi. Avludaki buz kesmiş dallar rüzgarda sallanıyordu. Dallardan biri saçaklara çarpıp koptu. Ardından saçakların altında bulunan çamaşır astığımız yere düşüverdi. Keskin bir ses çıkararak, "Annem bize Qing Hanedanı, İmparator Changfeng döneminde buralarda kimsenin oturmadığını anlattı." Dipnot, Qing Hanedanı, Manchu Hanedanı olarak da bilinir. Çin İmparatorluğu'nun son hanedanıdır. Yazları ve sonbaharda insanlar buraya gelip balık avlar, ilaç yapmak için bitki toplar, arıcılık yapar, sığır ve koyun otlatırlarmış. Buraya neden mi dalan deniyormuş? Dipnot, Çince'de dağ büyük, lan da çit anlamına gelir. Eskiden burası aslında çobanların sürülerini otlattığı bir çayırlıkmış. Sonradan çayırın etrafına büyük bir çit çekmişler. İşte ondanmış. Kışın buraya bir avcı gelmiş tilki vurmaya, söylentiye göre bu tilki avcısı yatağında huzur içinde ölmemiş. Fırtınada donarak da ölmemiş. Ölme nedeni yakalandığı garip bir hastalıkmış. Daha sonra hangi yılın hangi ayında olduğu bilinmez, iri yarı, güçlü kuvvetli ve çok cesaretli olan bir yiğit buraya yerleşmiş. Bu adam Sima Ting ve Sima Ku kardeşlerinin dedesi olan Dişlek Sima'ymış. Dişlek onun takma adıymış. Gerçek adı bilinmiyormuş. Dişlek denmesine rağmen ağzında bir dişi bile yokmuş. Peltek peltek konuşurmuş. Dişlek Sima nehrin kenarına sazdan bir kulübe inşa etmiş. Bir oltası, bir de av tüfeği varmış. Günlerini avcılıkla geçirir, öylece yaşar gidermiş. O zamanlar nehir hendek ve göletlerle balıklarla dolarmış. Nehrin yarısı suysa diğer yarısı balıkmış. Biraz günü Dişlek Sima setin üzerine çömelmiş balık tutarken nehirde bir aşağı bir yukarı doğru sürüklenen renkli camdan bir küp görmüş. Dişlik Sıma doğuştan iyi bir yüzücüymüş. Suyun altında bir çubuk içimi kadar durabilirmiş. Hemen nehre atlayıp o küpü kıyıya çıkarmış. Küpün içinde beyazlar içinde kör bir kız varmış. Bakışlarımızı hemen bizim evin kör kızı Şanguan Yuni'ye çevirdik. O da başını oynatıp kılcal damarları iyice seçilen kepçe kulaklarıyla dinlemeye başladı. Bu kör kız çok da güzelmiş. Eğer kör olmasaymış imparatorla evlenebilirmiş. Sonra kör kız bir oğlan doğururken ölüvermiş. Dişlek Sima çocuğu balık çorbasıyla beslenmiş. Çocuğun adı Sima Wang'miş. Dipnot, ince küp anlamına geliyor. Yani Sima Ting ve Sima Kun'un babası. Annem daha sonra hükümetin Kuzeydoğu bucağına nasıl geldiğini, Şanguan ailesinin yaşlı demircisinin yani bizim büyük dedemizin Dişlek Sima ile çok yakın arkadaş olduklarını, o yıl çıkan boksör ayaklanmasının Kuzeydoğu bucağını da vurup köyde nasıl yayıldığını ve Dişlek Sima ile bizim büyük dedemizin demir yolu yapımı sırasında köyün batısındaki Kumlutepe köyünün köprüsünde Almanlarla yaptıkları insanı gülse mi ağlasa mı bilemediği bir hale sokan vahşi ve ironik savaşı anlattı. Dişlek Sima ile bizim büyük dedemiz nereden aldıkları bilinmeyen bir istihbaratla Almanların dizleri olmadığını ve bu yüzden eğilemedikleri, sadece ayakta dikildiklerini öğrenmiş. Ayrıca Almanların temizlik hastası olduğunu, dışkıdan çok korktuklarını ve bu Alman şeytanlarının üzerlerine bok bulaştığında kusmaktan öldüklerini öğrenmişler. Bir de Almanların kuzu gibi olduklarını ve bu kuzuların da diğer kuzular gibi en çok kurttan ve kaplandan korktuğunu söylerlermiş. Bu yüzden Gaomi, Kuzeydoğu bucağının bu iki öncüsü bir grup ayyaş, kumarbaz ve aylak toplayıp bu adamlar elbette ki ölüm korkusu olmayan dövüş sanatlarına hakim yiğitlermiş. Bir kurt ve kaplan birliği kurmuşlar. Dişlek Sima ile bizim büyük dedemiz Şanguan Doğu, Alman askerlerini Kumlutepe Köyü Köprüsü'nün yanına çekmişler. Almanların tahta gibi bükülmeyen bacaklarıyla kuma saplanacaklarını düşünüyorlarmış. Ardından kurt ve kaplan birliği üyeleri köprünün üzerine çıkıp ağaç dalları arasında sakladıkları içi dışkı ve sidik dolu fıçılar Almanların üzerine boca edecek. Temizliklerine çok düşkün olan Alman askerleri de iğrenerek öleceklermiş. Dişlek Sima ile Şanguan Doğu bu savaşa hazırlanabilmek için kurt ve kaplan birliği üyeleriyle birlikte bütün bir ay boyunca insan dışkısı ve idrarı toplamışlar. Topladıkları pislikleri içki fıçılarına koyup Kumlutepe Köyü Köprüsü'nü taşımışlar. Kumlutepe Köyü Köprüsü'nün akasya kokan ve o güzel havasını kirletip her yıl buraya çiçek dozu toplamaya gelen arıları darmadağın etmişler. Bu muhteşem gecede bizler Gaomi Kuzeydoğu Bucağı'nın insanı büyüleyen tarihine dalıp Dişlek Sima ile Şanguan Doğu'nun dışkı ve silik taşıdıkları tuhaf sahneyi hayal ederken Dişlek Sima'nın özbeöz torunu Simaku, köyün 10 kilometre uzaklığındaki Kumlutepe Köyü Köprüsü'nün üstündeki demir yolundan geçerken Gaomi Kuzeydoğu Bucağı'nın tarihine yeni bir sayfa ekliyordu. Bu demir yolu Almanların inşa ettiği Quinto ve Yinan arasında uzanan demir yoluydu. Kurt ve Kaplan Birliği'nin yiğit üyeleri canla başla ve kahramanca savaşmışlar. Demir yolunun açılış tarihini engellemek için aklı gelebilecek her türlü taktiği denemişler ama sonunda bu sert demir yolun Gaomi Kuzeydoğu Bucağı'nın yumuşak karnını kesip iki parçaya ayırmasına engel olamamışlar. Sima Wang'in sözleriyle söylemek gerekirse, anasını sattığımın bu analarımızın ve karılarımızın karnını deşmekle eşdeğer. Demir ejderha işte böyle yoğun kara dumanlar püskürerek Gaomi Kuzeydoğu Bucağı'mızdan sanki bizim kendi göğüslerimizden geçer gibi geçmeye başlamış. Bu demir yolu şimdi de Japonların kötü emellerine aracılık ediyor. Bizim kömür ve pamuğumuzu alıp bizim tepemize yağdırılacak silah, el bombası, barut gibi mühimmatları getirmekte kullanılıyordu. Simaku'nun demiryolu köprüsünde düzenlediği sabotajı dedesinden miras aldığı söylenebilir. Bu sabotajda bizim köyün şanına şan katmış ve izlediği yol açıkçası atalarının yaptıklarının çok çok üzerine çıkmıştır. Avcı takım yıldızı batıya doğru seyrederken hilal de ağaç tepelerine eğiliyordu. Batı rüzgarı nehrin üzerinde azgın bir öfkeyle kükrerken demir yolunun çelik destekleri acı gıcırtılarla inliyordu. O gece gerçekten çok tuhaf, çok sert ve çok soğuk bir geceydi. Nehrin üzerindeki buz tabakası soğuktan çatlıyor, buzun üzerinde örümcek ağını andıran çatlaklar oluşuyordu. Buz çatlarken çıkan sesler silah sesinden daha yüksekti. Simaku'nun kızak takımı köprüye gelip nehrin yanı sıra konuşlandı. Simoku kızaktan aşağı atladığında kıçındaki ağrı sanki kedi tırmalamış gibi acıdı. Gökte yıldızların zayıf ışıltısı, aşağıda nehrin üzerindeki buz tabakasının kasvetli beyazlığı, ortada ise elinizi uzatsanız beş parmağınızı göremeyeceğiniz sifiri bir karanlık vardı. Simoku ellerini çırpınca yankılanan sese arkasından ona eşlik eden zayıf alkışlar da katıldı. Bu gizemli karanlık onu çok heyecanlandırdı ve enerjiyle doldurdu. Sonra birinin köprüyü kundaklamadan önce neler hissettiğini sorması üzerine harika, tıpkı yılbaşı gecesi gibi diye karşılık verdi. Adamlar el ele verip köprüye çıktılar. Köprüye tırmanan Simoku belinden küçük bir balta çıkarıp köprünün desteklerinden birine vurunca keskin sesler eşliğinde kıvılcımlar saçıldı etrafa. Fahişenin senin bacakları diye sövdü Simoku. Bu aletin her yeri demirden yapılmış. Kayan bir yıldız ardında uzun kuyruğunu sürüyerek göğü ikiye böldü. Etrafa saçtığı güzel mavi kıvılcımlar kısa bir sürede olsa yerle göğün arasını aydınlattı. Simoku, kayan yıldızın ışığı sayesinde köprünün beton iskelesi ve çelik desteklerine iyice bakabildi. Yankusta, Yankusta, yukarıya gel diye seslendi. Yankusta kalabalığı yararak köprüye çıktı. Onun ardından da o küçük oğlan seyirtti. Köprünün üzerinde düğüm düğüm olmuş buzdan yumrular vardı. Simoku çırağın elini tutup onu yukarı çekmeye çalışırken ayağı kayıp düştü. Oğlansa dimdik ayaktaydı. Simoku kılıcının üstüne düşünce kıçından kan ve irin akmaya başladı. Acıyla "Anam, anacığım" diye haykırdı. "Acıdan öleceğim." Adamları hemen yanına gidip onu ayağa kaldırdı. Acıyla inlemeye devam etti. Sesi gittikçe yükseldi, ta göğün bir ucundan duyuluyordu. Adamlardan biri "Ağabey, dayan biraz. Bir duyan olacak. Açık hedef olmayalım." dedi. Bunun üzerine Simoku'nun uluması durdu. Tüm vücudu titremeye başladı yüksek sesle. "Yankusta, hadi kesmeye başla." diye buyurdu. Ardından "Birkaç tanesini kesince buradan ayrılırız. Anasını sattığımın Şayüelengi'nin iyileşeyim diye verdiği ilaç beni daha da beter etti." dedi. Adamlardan biri "Ağabey, bence adam seni oyuna getirdi." dedi. "Sen hiç durumun acilse en yakın doktora git diye bir söz duymadın galiba," diye yaygara kopardı. Adam da "Ağabey, biraz daha dayan. Eve dönünce ben sana başka bir ilaç veririm. Porsuk yağı yanıklara birebirdir. Hani derler ya, yandıysan sür porsuk yağını, iyileşsin yaran," diye karşılık verdi. Bir dizi göz alıcı mavi kıvılcım fış diye havaya karıştı. Mavi beyazı nüfuz etti. Beyazın kenarlarında maviler saçıldı. Demir yolunun desteklerinin arası birden insanın gözlerini yaşartan bir parlaklıkla aydınlandı. Köprünün üzerindeki boşluklar, köprü iskelesi, köprü kirişleri, köprü destekleri, köpek derisi paltolar, tilki kürklü şapkalar, kayısı sarısı kızaklar, Moğol atları, köprüyü çevreleyen artık ne varsa, hatta yerdeki buz tabakasının üstüne düşen bir saç teli bile çok açık bir şekilde seçilebiliyordu. Köprünün üzerindeki iki kişi, Yankusta ve küçük çırağı köprünün direklerinde maymun gibi asılmış bir halde ellerindeki büyük afyon çubuğunun püskürttüğü uğursuz ateşle köprünün demir direklerini kesmeye başladı. Direklerden çıkan beyaz dumanlar ve eriyen demirin o tuhaf kokusu nehir kanalına yayıldı. Simoku, mest içinde kıvılcımlara ve şimşek gibi parlayan ark ışıklarına bakınca kıçındaki ağrıyı unutuverdi. Kıvılcımlar dut yiyen ipek böcekleri gibi demiri kemiriyordu. Hemen ardından bir destek parçası daha tüm ağırlığıyla yere düşüp çarpık bir acıyla aşağıdaki buz tabakasına saplandı. "Kes, kes, kes şu siktiğimin şeyini," diye haykırdı Simoku. O, insan dışkısı ve sidiği ile verilen savaşı, gerçeği söylemek gerekirse sizin büyük dedeniz ve dişlek Sima kazanacaktı, dedi annem. Eğer aldıkları istihbarat doğru olsaydı, savaşı kaybettikten sonra kurt ve kaplan birliğinin bu ağdan kaçabilen üyeleri yarı açık, yarı gizli bir soruşturma başlatmışlar. Soruşturma 6 ay sürmüş. Soruşturma sonunda Almanların dizleri olmadığı ve boktan ölesiye tiksindikleri dezenformasyonunun asıl kaynağının kurt ve kaplan birliğinin başkanı olan Dişlek Sima'nın kendisiyle o kör kızın romantik aşkının meyvesi olan Sima Wenk olduğunu öğrenmişler. Soruşturmayı yürütenler Sima Wenk'i bir fahişenin yatağından zorla sürükleyerek bu bilginin kaynağını sormuşlar. O da Lotus genelindeki Yi Pinhong'dan duyduğunu anlatmış. Gidip Yi Pinhong'u da sorguya çekmişler. Kadın denilenleri yalanlamış. Kadın onlara Alman Yol Yapım Birliği'nin bütün teknisyenleri ve yanlarındaki askerlerle birlikte olduğunu, adamların o kalın ve hantal sizlerinin kalçalarını ezip morarttığını söylemiş. Ardından hal böyleyken böyle bir yalanın nasıl olur da kendi ağzından çıkabileceğine inandıklarını sormuş. Ellerinde başka bir ipucu olmayan kurt ve kaplan birliği üyeleri de kendi işlerine, balıkçılık yapan balıkçılığa, çiftçilik yapan da çiftçiliğe geri dönmüş. Annem eniştesi koca Elliyu'nun o sıralar kanı kaynayan hayatının baharında bir genç olduğunu, kurt ve kaplan birliğine girmese de o insan dışkısı ve sidiyle yapılan savaşa elinde üç dişli bir tırmıkla katıldığını anlattı. Eniştesi ona Almanlar köprüye çıktığında dişlek simanın havan topunu ateşlediğini, Shanguandong'un da misket tüfeğiyle ateş ettiğini anlatmış. Bunun üzerine Alman birliği Kumlu Tepe Köyü köprüsünden geri çekilmiş. Almanların başında üzerinde renkli ve uzun kuş tüyleri olan siyah şapkalar varmış. Üstlerinde pirinç düğmeli yeşil ceket, altlarında ise bembeyaz dar kesim pantolonlar varmış. Bacakları hem ince hem de uzunmuş. Koşarlarken bacakları kıvrılmadığından dolayı tabii ki dizleri yokmuş gibi görünürlermiş. Kumlu Tepe Köyü köprüsüne varan kurt ve kaplan birliği üyeleri gruplara ayrılıp yüksek sesle sövmeye başlamış. Ağızlarından dize dize kafiyeli ve belli bir ritim içeren küfürler saçılmış. Bu küfürlerin hepsini köyün eski hocalarından Shen Tengyo Efendi bestelemiş. Kurt ve kaplan birliği üyeleri ayrılıp küfürler savurarak üzerlerine gelirken Alman şeytanları da çok düzgün bir şekilde tek dizlerinin üzerine çökmüş. Almanların dizlerinin olmadığı bu yüzden de eğilemedikleri söylenmemiş ki. Eniştem işte böyle derin bir düşünceye dalmış dedi annem. Daha bir sonuca varamadan Almanların namlularından süzülen beyaz dumanları görmüş. Dumanlara bir dizi silah sesi eşlik etmiş. Kurt ve kaplan birliğinden o anda bağırıp küfretmekte olan birkaç adam yere kapaklanmış. Bedenlerinden taze kan fışkırmış. Kötü durumu gören dişlik sima adamlarına acil olarak cesetleri taşımalarını ve köprüye çekilmelerini emretmiş. Yumuşak kumda Bataçık'a ilerleyen birliğin aklına Almanların dizleri olmadığı gelmiş. Almanlar kumda ilerlerken hiç de birlik gibi sendelemiyormuş. Üstelik dikkatlice bakınca dar kesim pantolonlarının içinde kalan dizlerinin hareket ettiğini görmüşler. Birliktekiler paniğe kapılmış. Dişlek sima da paniğe kapılmış. Adamlarına sert bir tavırla, "Kardeşlerim, telaşlanmayın hemen. Kuma batmasalar da ikinci numaramız hala yerli yerinde." demiş. Kum bataklığından kurtulan Almanlar akasya ağaçlarının yanına varınca büyük dedeniz "Çekin!" diye kükremiş. Onlarca birlik üyesi kumun içine gömdükleri halatları çekip ağaçlarda sallanmışlar. Akasya ağacının o kırmızı beyaz çiçekleri arasında gizlenmiş olan içi bok ve sidik dolu fıçılar yavaş yavaş dökülmeye başlamış. Bu gaddar saldırı Almanların başlarını, yüzlerini, omuzlarını ve tüm vücutlarını bir anda pisliğe bulamış. İple çekilmemiş olan birkaç fıçı ağaçlardan aşağı düşüp Almanların başlarına çarpmış. İçlerinden biri aldığı darbe sonucu ölmüş. Almanlar dişlerini sıkıp da göğün diğer ucundan duyulan çığlıklar atmış, silahlarını sürüyerek yavaş yavaş geri çekilmişler. Eniştem dedi ki, eğer o sırada zafer kazanan kurt ve kaplan birliği Almanların üzerine kurt sürüsünün içine giren kaplanlar gibi hemen saldırsaydı, 80'den fazla olan Alman şeytanının hiçbiri sağ kalmayacakmış. Ama işte kurt ve kaplan birliğinin o sıradaki tek meşguliyeti neşe içinde ellerini çırpıp kahkahalar atmakmış. Almanlar da nehir kenarına gidip suya dalmış. Üzerlerindeki pisliği temizlemişler. Birliktekiler Almanların bir an önce kusmaya başlayıp ölmelerini bekliyormuş. Ama üzerlerindeki pisliği temizleyen Almanlar nişan alıp hep birlikte ateş etmeye başlamışlar. Bir mermi dişlek simanın ağzından girip kafatasından çıkmış. Ah bile diyemeden hemen oracıkta ölüvermiş. Almanlar Gavami Kuzeydoğu bucağını yakıp bembeyaz bir toprak parçasına çevirmişler. Yuan Shikai, dipnot, Çinli komutan ve devlet adamı, Çin Cumhuriyeti'nin ilk başkanı. Askerlerini gönderip büyük dedeniz Shanguandong'u canlı ele geçirmiş. Diğerlerine ibret olsun diye büyük dedenizi köyün ortasındaki ulus öğüt ağacının altında en korkunç işkenceyle cezalandırmışlar. Demir ve ızgaranın üzerinde yalın ayak yürümekmiş bu işkence. İşkencenin yapılacağı gün Gavami Kuzeydoğu bucağında büyük bir sansasyon kopmuş. Binlerce insan işkenceyi izlemek için köye doluşmuş. Halam bu işkenceye kendi gözleriyle tanık olmuş. Halam bana infazcının 18 demir çubuğu taşlarla destekleyerek bir ızgara oluşturduğunu, sonra da ızgaranın altına çalı çırpı ve çıra koyup ateşe verdiğini anlatmıştı. Ateş öylesine yanmış ki 18 demir çubuğun her biri ateşten kıpkırmızı kesilmiş. Ardından büyük dedenizi ızgaranın üzerine çıkarıp ondan yalın ayak yürümesini istemiş. Büyük dedenizin ayaklarından çıkan kahverengi dumanlarla o pis koku halamı öylesine etkilemiş ki kadıncağız günlerce komadan çıkamamış. Halam bana Shanguando gibi işine layığıyla yapan çelik kaslı, demir kemikli, altın dişli gerçek bir demircinin bile böyle bir işkenceye maruz kalırken ağladığını, feryat figen bağırdığını ama asla yalvarmadığını söyledi. Izgaranın üzerinde iki tur yapmış, ayakları çoktan ayaklıktan çıkmış. Sonra infazcı onu öldürmüş. Başını kesip sergilenmek üzere Jinan'a göndermişler. Ayrım sonu sayfa 168.